Lucien, Can Dündar, 3. ayrım. Hamit, daha 3 ay önce Nelly'i kaybetmesinin ilk yıl dönümünde İngiltere'ye gidip eşinin mezarına çiçekler koymuştu. O ara eniştesi Sahip Bey'in matemindeydi. Ve şimdi üstüne bir de ikinci baba bildiği biricik ağabeyi Abdülhalik Nasuhi Bey'in acısı eklenmişti. Azrail etrafında raks ediyordu. Yaslı yüreği yorulmuştu. Elem, onu en büyük meziyetinden vurmuş, artık yazamaz olmuştu. İşte ömrünün bu kara kışında, bu çileli devrin tam ortasında, mevsimsiz bir ilkbahar gibi çıka gelmişti Lucien. Ve Hamid'i yakınlarını gömerken kendisini de hazırladığı kabirden çekip çıkarmıştı. Zamanla şairin Londra'da kaçamakları seyrekleşti. Orada aradığı şey Brüksel'deki bu kızda vardı. İlhamsa ilham, ihtirassa ihtiras. İhtirasla, hatta doyurulmamış bir ihtiyaçla buluşup konuşuyorlardı. 4. Mayıs 1912 Brüksel. Lucien'in Türk elçisiyle birlikteliği Brüksel'de kısa zamanda dile düştü ve akisler kulaktan kulağa yayılarak genç kızın baba ocağı Liège'e ulaştı. Lucien bir sabah sorguya gelen annesinin baskınıyla uyandı. Neydi bu yeni çılgınlık? Etrafta birlikte görüldüğü bu yaşlı Mösyö de kimin nesiydi? Babası, kardeşleri, sözlüsü buna ne diyecekti? Lucien anlatmayı denedi, anlattıkları hiçbir annenin dinlemeyeceği bahanelerdi. Onunki de dinlemedi. Dönüyoruz dedi ve hemen evleniyorsun. Dedikodulara son vermenin yegane yolu bu. Hamit yine Londra'daydı, Lucien baskında yalnız yakalanmıştı. Neşeyle körebe oynarken unuttuğu ev duvarına toslamıştı, boyun eğdi. Göz bağını çözdü, yaralı bir halde Brüksel'i terk etti. Şimdi Liège'de, şehzadesinden uzakta, kendi tabiriyle bir alakasızlık uçurumundaydı. Yaralarını ele vermemeye çalışarak yakında yapılacak evlilik merasimine ve yeni hayatına hazırlanıyordu. Birkaç hafta sonra çeyizine danteller almak için Brüksel'e gitmesi gerekti. Yaşlı bir dadı refakatine verildi. Yeniden kalbinin çarptığı şehirdeydi. Alışverişten arta kalan zamanlarda romatizmalı mihmandarını Hamit'le gezindikleri Kambr ormanına götürdü. Sevdiği adamın ince endamıyla çevik yürüyüşünün hayalini kurdu. Şimdi neredeydi acaba? Aniden ortadan kaybolmasını nasıl karşılamıştı? Kendisini düşünüyor muydu, yoksa yeni bir kalbe girmenin gayretinde miydi? Bunları düşünürken apansız bir dönemeçte, dalgalı bir ot gölünün önünde hayale dalmış bir adam gördü, oydu. Belki rahat bir gezintideydi, belki kendisi gibi dertli, ormandaki ortak anıların peşindeydi. Kucaklaştılar. Lucien, mihmandar kadının gözetiminde ve o kısa aralıkta doyurulması imkansız bir iştahla olup bitenleri anlattı. ''Kaderime razı oldum.'' dedi. Yakında evleneceğini söyledi. Hamit'in yüzü koyu bir kederle gölgelendi. Lucien'e şimdi uğruna kendini feda eder göründüğü örf ve adetleri, vaktiyle nasıl hiçe saydığını, birlikte nasıl bir heyecan yaşadıklarını hatırlattı. ''Sizi itildiğiniz çıkmazdan kurtaracak kudretim olmadığı için esef duyuyorum.'' dedi. Sonra teessürü teessüfe dönüştü. ''Nasıl yaparsınız?'' dedi. ''Önümüzde hür kalmayı bilenlere bahşedilmiş muhteşem bir kainat var. Böyleyken ellerinizin humma ile tutuşarak karıştırmaya susadığı bu defineyi bölüşmeyi nasıl kabul ediyorsunuz?'' Belki oradan göz kamaştırıcı mücevherler çıkarırdınız. Belki bölüşmek değil, kârınızı çoğaltmak isterdiniz. Ama taksim etmek, insanın ihsanını ancak aşk lütfeder. Ben sizde kendi kainatını keşfedecek kadar kuvvetli bir iştah var zannetmiştim. Şu geniş dünyayı dolaşmak üzere sabırsızlıkla titreyen ayaklarınız bu kaya müsamaha edecek mi? Görür gibi olduğunuz ufuklar genişledikçe açılmaya hazır, çırpındığını hissettiğim kanatlarınız kafese alışacak mı? 5. Hürriyet dalga halinde kalbimden başıma doğru yükseliyordu. Yaşamak. Hadiselerin makul sıralanışı tamamen evvelden çizilmiş bir rota beni isyan ettiriyordu. Beni gafil avlıyorlar, adet böyledir diyorlardı, adet. Onun ne demek olduğunu pekala bilirdim. Fakat yine gayet iyi biliyorum ki ya uymak ya ölmek yahut evden gitmek lazımdır. Gitmek. Fakat nereye, nasıl? başımı eğiyor, evet evet diyordum. Bu evetlerle ondan ziyade kendime cevap veriyordum. Nihayet dedim ki, peki ama ne yapmalı, nasıl etmeli? Bu berbat vaziyette şundan başka hal çaresi göremiyorum. Ve duralıyor, kararını veriyor. Meğer ki karısı yahut bir vakitler hoşlandığım bir tabirle çocuğu olmak isteyeyim. Hayali hakikate karıştırmaktan kendini alıkoyamayarak, eğer parlak ilkbaharınızı benim asık suratlı kışımla birleştirmek fikri sizi fazla ürkütmezse tabii diye ilave ediyor. Oracıkta yapılan bu teklif beni sevince boğdu. Abdülhak Hamit, ben sadece fakir değil aynı zamanda zavallı bir adamım da diye ilave etti. Yakında emeklilik çağına gireceğim. Memleketime döneceğim. Ailenizden uzak düşeceksiniz. İyi düşünün. Düşünmek mi? Niye? Abdülhak Hamit'le evlenmek en mahrem emellerime tamamen hitap ediyordu. Değer verdiğim en küçüğü muvaffakiyet olan bütün vasıfları şahsında toplamış bir mahlukun yanı başında yaşamak. Onunla beraber her şeyin bambaşka, hiç değilse daha güzel olması lazım gelen, mükemmel olması gereken bir diyara kaçmak. Nihayet öylelikle yola gelirim sanmakta ısrar ederek, uzlaşmak bilmeyen ailemin tahammülü imkansız terbiye etme gayretlerinden firar etmek. Daha ne isteyebilirdim? 6. İlk karımın sonu gelmez hastalığından usanmıştım. İkinci karıma gelince maddi ve manevi kusursuz olmakla beraber onun da aşırı derecede iyiliğinden, kalbinin temizliğinden, beni hiç kıskandırmayan tarz ve tavrıyla yalnız bana olan muhabbetiyle yetinmesinden şikayet ediyor ve eziyet çekiyordum. İstiyordum ki kocasını seven bu kadın bir başkasını da sevmeyi becerebilsin. Sevişmekten ziyade sevmek yolunda didinmek bana daha uygun geliyordu. Bu ise yalnız bir hayat ile yetinmemek fakat birkaç şahıs olup birkaç türlü hayat istemek, kısacası kendi hudutlarını yahut haddini bilmemektir. Lucien bu kimliklerin hepsini idare edebiliyordu. O benim bu tabiatıma hoş gelen, bu eğilimlerimi okşayan bir yaratılışta olduğu için kendisiyle ruhen de birleşmiştim. Aramızda tam 40 senelik bir hayat mesafesi vardı, düşünüyordum. O taptaze, nadir karakterde bir hayat acemisi, bense o hayatın nihayetindeydim. Senelerin geçmesine ilerleme denilemez. O ilerleyiş, bilakis gerilemedir. Belki de ecel rehavetidir. Lucien Hanım benim eşim bulundukça çocuk ve aile sahibi olamayacaktı. Şu halde ben ona karşı hükümdarlara yaraşır, bir bencillik mevkiinde kalıyor ve fikir sahibi insanlar nazarında Allah'ın emri sayılan tabiat kanununa muhalif bir yola girmiş oluyordum. Mutlaka bu genç kıza nefsimden bir fedakarlık etmeliydim. O bana gençliğinin tazeliğini, zekasını, ilim ve irfanını, her türlü zevklerini feda ve ikram etmişti. Halbuki ben ona, herkes de bilir ki, Madame Hamit isminden başka bir şey vermeye kadir değildim. O bununla yetinmişti. Ancak bu fakirane hediyeyi ben yeterli göremiyordum. O yüzden bir gün kendisine şaka yollu, eğer makul birini bulursa onunla meşru bir hayat kurmasına muhalefet etmeyeceğimi söylemiştim. Buna fazlasıyla canı sıkılmış fakat teklifim hatırında kalmıştı. 7. Mayıs 1912, Londra. 6 Mayıs 1912 günü Londra'da evlendiler. Aslında Lucien'e diplomatik pasaport alabilmek için şeklen yapılmış bir evlilikti bu. Zaten nikahtan önce Hamit'in deyişiyle, ölünceye kadar ayrılmama yeminiyle ruhen birleşmişlerdi. Lucien adet gereği babasından istenmişti ama Katolik aile reisi kızına talip olmuş bu yaşlı Müslümanı sertçe reddetmişti. Toplumsal şartlarınız farklı, yaşlarınız tamamen farklı, hele din çok farklı, bunca farklılıkta bir evlilik nasıl haklılık bulabilir? Lucien omuz silkmişti. Mazisini zihninde çoktan yakmış, istikbalin çağrısına kulak kabartmış, yelkenini istikbal rüzgarlarıyla doldurup, ömür boyu devam edip etmeyeceğini bilmediği, ama etsin istediği o büyük seyahatin bavulunu toplamıştı. Ardında küllenmiş bir harabe vardı, önünde leziz bir hayal. Kaderiyle buluştuğuna inanıyordu. Kendini bu deli yelin koynuna bırakmış, saatlerce gerdiği kanatlarla yeni hayatına doğru havalanmıştı. Piccadilly, Clarges Sokağı'nda 72 numaradaki apartman dairesine yerleştiler. Burası Hamid'in Nelly ile uzun süre oturduğu, onu kaybettikten sonra da Brüksel'den kaçtığı, sığındığı adresti. Evin pencerelerinden Green Park'ın yemyeşil kadifesi görünüyordu. İngiliz stili şöminesi, vakur odaları, ağır eşyaları, yukarıdan inen pencereleri, azametli uşaklarıyla bu ev, 18 yaşındaki Belçikalı kız için sıkıcı bir altın kafesti aslında. Ama Lucien firardaydı. Ve her firari kuş gibi konduğu yer, ona kaçtığı yerden güzel görünüyordu. Yeni hayatına buradan başlayacaktı. Şimdi mihmandarlık sırası Hamit'teydi. Ömrünün neredeyse çeyrek asrını geçirdiği Londra'yı bir akrabasını tanıştırır gibi dolaştırdı. Lucien'i ergenlik çağında bir delikanlı hevesiyle ama İngiliz kumaşından bir asilzade haliyle. Gri şehrin her daim yeşil kırlarında gezindiler. En güzel lokantalarda yemek yediler, evlerinin karşısındaki Turf Club'da gece yarısı girip çıkan insanlara karşı eğlendiler. Gördüğü her şey Lucien'e parlak, kusursuz, büyüleyici, muhteşem geliyordu. Yeni bir şehirde, yeni bir adamla adeta yeniden doğmuştu. Hamit ise tekrar ilhama ve yazıya kavuşmuştu. Yıllar sonra yeniden masasına oturmuş, yazmadan geçirdiği devrin eksiğini kapatmak ister gibi heyecanla uzun tüy kalemini eline almıştı. Bu şehirde daha önceleri Hyde Park'tan geçerken gibi en önemli şiirlerini Zeynep, Finten gibi büyük eserlerini yazmış lakin sonra tıkanmıştı. Ona bakılırsa yazmama bahanesi istibdatın baskısıydı. Daha 1878'de Nestler'in neşrettiğinde orada bahsedilen zalim hükümdarın kendisi olduğunu anlayan 2. Abdülhamit Han'ın gazabıyla Paris'teki katiplik vazifesinden alınmış 4 ay açıkta kalmıştı. Tanzimat fermanıyla geniş bir islahata girişen imparatorluğun borç batağında çöküşe geçtiği devirdi o. 2. Abdülhamit Han tahtı ayakta tutmanın yolunu koyu bir baskıda bulmuştu. O dönemde Hamit de yazı yazmamış ya da imzasız yazmış, yazdığında da sarayı rahatsız edecek konulardan kaçınmıştı. İmparatorluk gibi Doğu ile Batı arasında salınıp durmuştu bir süre. 1880'de Berlin katipliğini reddetmiş, 1881 yılında da Rusya'da Potişeh Benderliğine gitmiş, oradan Yunanistan'da Golos'a geçmiş, 2 sene sonra da Bombay Şeyh Benderliğine tayin edilmişti. Bu gitgeller arasında saraya kendini unutturup 1886'da Londra'da başkatip olmuş ama bu kez de Zeynep'i yazınca yeniden afaruz edilmişti. İşte o zaman iki kolundan birini feda etmek zorunda kalmıştı. Ya diplomatlık mesleği ya yazarlık hevesi. İçi kan ağlayarak ikincisinden vazgeçmiş ve Batı'nın başkentlerinde devlet maaşıyla özgür yaşayıp gezebilmenin bedelini kalemini susturarak ödemişti. Daha da kötüsü yazdığı binlerce satır arasında her daim utanarak hatırlayacağı bir yazıyı da o ara yazmış, yeniden Londra'ya tayin olabilmek için Padişah 2. Abdülhamit'e yolladığı pişmanlık dilekçesinde bir zamanlar gençlik hevesiyle meşgul olduğu edebiyatla bundan böyle ilgilenmeyeceğine söz vermişti. Sarayda tehlike arz eden bir kalemin pişmanlık bildirmesini göreve iadeyle ödüllendirmişti. Hamit ödediği ağır bedelle hayli eksilmiş olarak Londra'ya dönerken, 2. Abdülhamit Han'a da ileride yazacağı hatıralarında ben edebiyata karşı olsam Hamit'i dolgun maaşla terfi ettirip ara sıra borçlarını da vermek gibi hayırseverlikte bulunur muydum deme hakkını bahşetmiş oluyordu. Daha acısı şuydu, Hamit'in beslendiği kaynak olan, onun edebiyat yolunu kısaltan, sizden kan değil birkaç damla mürekkep istiyorum. Bana bezginlik gelmiş bir zamanda edebiyatımızı rezil etmeyin diye nasihat eden Namık Kemal gibi hocalarının sürgün zindanlarında yazdıklarının bedelini ödeyerek öldüğü bir devirde onun kalemi tövbe edip susmuştu. İşte bu yüzden imzası 20 sene kadar ortalıkta görünmemişti. Şimdi uzun yıllar sonra yeniden yazmak için hem ihsana hem ilhama kavuşmuş kendi deyişiyle hem ataletten hem sefaletten kurtulmuştu. Bir yandan 30 sene evvel yazdığı feminist bir eser sayılan Garam-ı Şehbal dergisinde tefrikayı hazırlıyor Bir yandan Turancılık akımının etkisiyle 5 sene evvel kaleme aldığı ve Brüksel'deyken biraz da Lucien'in teşvikiyle tamamladığı 10 perdelik oyunu İlhan ile annesine yazdığı Validem şiirini baskıya veriyordu. Paris'te yazıp yıllarca bastıramadığı Liberté sıradaydı. Türk yurdunda tefrika edilecek bu eserde Despot adlı bir hükümdarın Liberté ile Nation'ın evlenmesini nasıl engellediğini anlatıyor, kendince Sultan II. Abdülhamit'ten intikam alıyordu. Lakin bir zamanlar sırtını dayadığı duvara omzuyla yüklendiğinde duvar çökmüştü bile. Liberté tefrika edildiğinde despot çoktan devrilmiş, millet hürriyetle evlendirilmişti. Zaten Garam da o sayede neşredilebilmişti. 8. Merhum Selefi Esbakınız Mahsa, Nation'ı muhakkir gördüğünden, Liberté'yi ana ihsana rıza, vermedi anı vermekle kibreden, en sonunda terki tahta mecbur oldu. Selefi sabıkınız tahta çıktı, Nation'ın bu kısmetin ihsan, etmek istedi fakat o esnada baş vekalette bulunan tenasan, fanatik, tereddüt ve istihnada görünerek taassuplar, tesipler, bahaneler göstererek akibet kralı bu maksattan mahrum eyler. Selefi keriminiz o mertebe, kederlenir ki aklına nihayet, hiffet gelmekte o Bülent Atabe, o adil ve fazıl melek, cemiyet nezdinde icmal, kal ve haberle tahttan indirilir. Rahmetli sabık selefleriniz Enikon'u Nation'ı hor gördüğünden Liberté'yi onu bağışlamaya rıza vermedi. Onu vermemekle kibirlenen en sonunda tahtı bırakmak zorunda kaldı. Sabık selefiniz tahta çıktı, Nation'ın bu kısmetini bağışlamak istedi. Fakat o esnada başbakanlıkta bulunan rahatına düşkün kişi, fanatik, tereddüt ediyormuş, gözü tokmuş gibi görünerek, tutuculuklar, güçlükler, bahaneler göstererek sonunda kralı bu maksattan yoksun kılar. Cömert selefiniz o derece kederlenir ki aklına en sonunda hafiflik gelerek o yüce eşik, o adil ve faziletli melek toplumun gözünde haberler ve sözler yayılarak tahttan indirilir. 9. 1912 Güzü, Londra. Senelerdir yayımlanmayı bekleyen eserler evdeki yeni ilham perisinin yeliyle raflardan iniyordu. Ama Lucien'in şaire verdiği sadece ilhamda değildi. Hamid'in gün be gün daha fazla fark ettiği gibi bu genç kadın yaralı dıştan sanatkardı. Hem pür sihirden bir şiir hem hürmet edilecek bir şairdi. Bilgisinden yararlanılacak derecede tarihe, özellikle de dinler tarihine ilgi duyuyor, mitolojiyle büyük edebiyatçıların, meşhur siyasetçilerin hayatlarıyla, asrın icatlarıyla, savaş ve barışla ilgileniyordu. Aynı zamanda makul ölçüde bir takı meraklısıydı. Hem mükemmel ev kadını hem ideal diplomat eşiydi. Hayırsever, fakir dostu ve hatırşinastı. Hamit onun görüşünü almadan yazdıklarının isabetine karar veremez olmuştu. Eşini, Londra'da ilk eşi Fatma Hanım'dan olan oğlu, Abdülhak Hüseyin ve kızı Hamid'e nasiple iftiharla tanıştırdı. Hamid'in çocukları ansızın babalarının hayatına giriveren bu Belçikalı cici anneye mesafeli durdular. Hamid'in Türk ailesinden saydığı bir başka isim Çenebaz Rıza Tevfik idi. İttihatçıların önde gelenlerinden biriydi Rıza Tevfik. Ama o yıl partisiyle anlaşmazlığa düşmüş ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na geçmişti. O da Hamit gibi sarayla barışabilmek için yazdığı bir şiirle Sultan II. Abdülhamit'ten özür dilemişti. Nezaket yarışında her kavalyeyi geride bırakan diplomat Ragip Raif de Londra'daydı. Hayat yoluna iyilikler serpen Emin Chester'da. Bu sonuncu isim dikkatini çekmişti Lucien'in. Sonradan Chester'ın Emir Bey'in ismi değil de lakabı olduğunu öğrenmişti. Yedi düvelin imtiyaz elde edebilmek için hasta adamın kapısına yığıldığı o dönemde, kervana hayli geç katılan Amerikalıların doğuda demir yolu inşa edip maden işletmek için imtiyaz istediği Chester firmasının temsilcisiydi Emin Bey. İstanbul'a giderek palazlanacak bir sektörün öncülerindendi. Lucien sevdiği adamın kokusunun tüttüğü, yepyeni bir ocakta onun ailesinin yanındaydı. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 37, devamı dördüncü ayrımda.